Ayrım 17, Rüzgarlara Söyleyen, Henning Mankell, sayfa 172. Alfredo Bomba o gece başka bir hastayla aynı yatağı paylaştı. Diğerlerini çek çeki geri götürmeye yollamış olan Nelio da yatağın altında yerde yattı. Ertesi gün Alfredo Bomba'dan tahliller için kan alındı. Kolları o kadar inceydi ki iğneyi batıracak yer bulmak bir hayli güç oldu. Bir sonraki gün tekrar kan alındı. Sonra hiçbir şey olmadan 3 gün geçti. Nelio doktorların Alfredo Bomba'yı unuttuklarını düşünmeye başlamıştı. Ama ertesi sabah bir hemşire Nelio'yu çağırdı. Birlikte yerlerde yatan hastalardan ötürü güç bela ilerleyebildikleri koridorlardan geçerek penceresinin kırık camı bir karton parçasıyla kapatılmış bir odaya geldiler. Masanın başında ilk geldikleri gün Alfredo Bomba'nın karnına bastırmaya başlayan şişman doktor vardı.
''Bu çocuğun anne babası yok mu?'' diye sordu yorgun bir sesle.
''Sadece ben varım.'' dedi Nelio. ''Sokakta yaşıyor.''
Doktor düşünceli bir tavırla başını salladı.
''O halde seninle konuşmam gerekiyor.'' dedi. Elini uzatarak adının Anselmo olduğunu söyledi. ''Alfredo Bomba çok hasta.'' dedi. ''Kısa bir süre içerisinde ölecek.''
''Buna göz yumamam.'' dedi Nelio. ''Gereken ilaçlar için para bulabilirim.''
Bu para ya da ilaçlarla olacak bir şey değil. Alfredo Bomba'nın hastalığı tedavi edilemez. Karaciğerinde bir tümör var. Ama ne sen ne de o karaciğerin ne olduğunu bilmediğiniz için bunu açıklamaya kalkışmayacağım. Tümör bütün vücuduna yayılmış durumda. Hayatını kurtarmak için yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece acısını dindirebiliriz. Başka hiçbir şey yapamayız.
Nelio ses çıkarmadan durdu. Doktor Anselmo'nun söyledikleri Alfredo Bomba'nın ağrısının bir kısmını onun karnına aktarmıştı sanki. Alfredo Bomba'nın öleceği fikrine katlanamıyor ama bunun doğru olduğunu biliyordu.
Gerçekten hiç yakını yok mu? Tia'sı, Avo'su,
dipnot, Tia teyze, Avo büyük baba.
Ben varım ve diğer çocuklar. Hastanede daha ne kadar kalması gerekiyor?
Ölene kadar burada kalabilir ama istersen hemen götürebilirsin de. İlaçlar ağrısını hemen hemen tümüyle kesecektir.
Nelio ayağa kalktı. Masanın öbür ucundakinin karşısında 10 yaşında bir çocuk bulunduğunu sandığının farkına varmıştı. Halbuki o kendini 100 yaşında hissediyordu.
Bizimle gelecek dedi. Son günleri hayatının en iyi zamanı olacak.
Hastaneden ayrıldılar. Nelio'ya içinde ağrıları olduğunda Alfredo Bomba'ya vereceği ilaçların bulunduğu bir kese kağıdı vermişlerdi. Nelio Alfredo Bomba'ya çekçekle taşınmak isteyip istemediğini sormuş, Alfredo yürümek istemişti. Caddenin gölgelik tarafından dik yokuşu indiler.
''Öleceğimi biliyorum.'' dedi Alfredo Bomba aniden.
''Ölmeyeceksin.'' dedi Nelio, ''ilaçların cebimde.''
''Yine de öleceğim.'' dedi Alfredo Bomba aradan bir süre geçtikten sonra.
''Ne dediğimi duymadın mı?'' diye sordu Nelio öfkeyle.
Konuşmadan yürümeye devam ettiler. O günün akşamı Alfredo Bomba uyuduktan sonra Nelio diğerlerini etrafına toplayarak doktorun ona söylediklerini aktardı.
''Canı ne çekiyorsa isteyebilir, ne olursa olsun ona vereceğiz.'' dedi Nelio. ''Spor papuçlarımı şimdiden alabilir.'' dedi Tristeza.
''Papuç giymekten hiç hoşlanmaz. Ayrıca ayakları seninkilerden küçük. Ne istediğini ancak kendisi söyleyebilir bize.''
O gece Nelio uyumak için heykeline gitmedi. Benzin istasyonunun arka tarafında ateş yaktılar. Gün boyunca kendilerine açık ateşte ziyafet çekmeye yetecek parayı toplamak için ellerinden geleni yapmışlardı. Titreme nöbeti geçiren Alfredo Bomba örtüye sarılmış olarak ateşe yakın oturuyordu. Nelio'nun verdiği tablet ağrısını kesmişti ama onun için yaptıkları yemekten ancak birkaç lokma tadabildi.
''Yakında iyileşeceksin.'' dedi Nelio. ''O zamana kadar istediğin her şeyi dileyebilirsin.''
Alfredo Bomba duyduklarını anlamamış gibiydi. ''İstediğim her şeyi, öyle mi?''
''İstediğin her şeyi.''
''İstediği her şeyi dileyebilen ve bunu elde eden birini hiç duymamıştım.''
''O halde sen ilk olacaksın.''
Alfredo Bomba uzun süre konuşmadan oturdu. Nelio'nun söylediklerini düşündü. Nascimento ve Mandioca arada bir ateşi canlı tutmak için odun bulmaya gittiler. Şehirdeki sesler yavaş yavaş azaldı. Ateşin başındaki sürünün üzerine de sessizlik çöktü. Derken Alfredo Bomba konuşmaya başladı.
''Küçükken annemin bana anlattığı garip bir şeyi hatırlıyorum. O bunun gerçek olduğunu söylemişti ama ben hep çocuklara anlatılan türden bir masal olduğunu düşünmüşümdür. Yine de dediklerini hiç unutmadım. Belki de şimdi bunun doğru olup olmadığını bulmaya çalışabilirim.'' Anneler çocuklarına yalan söylemez dedi Mandioka. Susun dedi Neryo. Anlatacaklarını bitirene kadar sözünü kesmeyin.
Canlılarla ölülerin birbirleriyle karşılaştıkları bir yer varmış diye devam etti Alfredo Bomba. İçinden ırmak akan çok büyük bir bahçeymiş burası. Irmağın ortasında da kumdan bir ada varmış. İnsan bu adaya bir kez çıktı mıydı artık hayatta hiçbir şeyden korkmazmış. Eğer istediğim her şeyi dileyebiliyorsam oraya gitmeyi diliyorum.
Evet dedi Neryo, Alfredo Bomba sustuktan sonra. Ortasında kumdan uzun bir ada bulunan o ırmağı ben de duymuştum. Ayrıca o adada şarkı söyleyen kertenkeleler de varmış. Ama belki de yanılıyorum. Yine de haklısın, oraya gitmen gerek.
Nerede olduğunu bilmiyorum ki dedi Alfredo Bomba. İnsan nereye gittiğini bilmeden yolculuğa çıkabilir mi?
Nerede olduğunu bulacağız dedi Neryo. Bende bütün dünyanın haritası var. Tristeza'nın çöpte bulduğu harita. Yarın sabah fotoğrafçı Abu Kassama'ya gideceğim. Belki o biliyordur nerede olduğunu.
Bulabileceğimize inanıyor musun diye sordu Alfredo Bomba.
Evet bulabiliriz dedi Neryo. Alfredo Bomba ateşin dibine büzülüp örtüsünün altında uykuya daldı. O halde yakında bir yolculuğa çıkacağız dedi Neryo bir süre sonra. Çok paraya ihtiyacımız olacak. Ayrıca bu adanın nerede olduğunu da bulmamız gerekiyor. Üstelik çok zamanımız da yok. Bütün bunları Alfredo Bomba'nın hastalığı yolculuk yapmasını engelleyecek kadar ağırlaşmadan halletmeliyiz.
Ne ırmak var ne ada dedi Nascimento. Alfredo Bomba'yı kandırmanıza katılmak istemiyorum. En iyisi onu her gece sinemaya götürmek. Sanırım bir kez bile sinemaya gitmedi.
Onu içeri almamışlardı dedi Mandioka. Papuçları yoktu ondan. Sinemaya girebilmek için insanın bir bileti ve ayağında papuçları olması gerekiyor. Sadece biletin varsa içeriye bırakmıyorlar.
Bazen gerçekten de çok fazla konuşuyorsunuz dedi Neryo kızgınlığını saklamaya çalışmadan. O adayı bulacağız ve oraya gidebilmek için gerekli parayı toplayacağız. Şimdi yatıp uyuyalım. Yarın yapacak çok işimiz var. Durumu ne kadar ciddiye aldığımı göstermek için bu gece ben de sizin yanınızda uyuyacağım.
Sakın sen de hastalanma dedi Tristeza endişeli bir sesle.
Alfredo Bomba benden daha hasta. Önemli olan tek şey bu. Gece için hazırlıklarını yaptılar. Nascimento mukavva kutusunun içine girerek kapağını kapattı. Neryo Alfredo Bomba'nın yanına kıvrılıp yattı. Büyük bir sorumluluk üstlendiğinin farkındaydı. Alfredo Bomba dileğinin gerçekleşeceğini düşünüyordu. Ölmekte olan bir insanı hayal kırıklığına uğratmaya kimsenin hakkı yoktu. Neryo can sıkıcı rüyalarla dolu huzursuz bir gece geçirdi. Rüyasında kanlı silahlarına yapışmış genç haydutlarınkini andıran yüzler gördü. Bu haydutlar pantolonunun yanı sıra düşünme ve hissetme yetilerini de çalmışlardı kendisinden. Bir ırmağın kıyısına vardığında yüzünün sudaki yansımasını gördü. Karşısındaki bir hayalet, çökmüş gözleri ve kısa kirli sakalıyla yaşlı bir adamdı. Karşı kıyıdan Ya Abu Bata'nın seslendiğini duydu ama ne dediğini anlayamadı. Gün doğmadan uyandı. Yanı başında Alfredo Bomba küçük bir çocuk gibi ağzı açık sırt üstü uyuyordu. Neryo bu önemli güne başlamanın en akıllıca yolunun rüyalarını yorumlamak olduğuna karar verdi. Rüyaların olacak şeylerin habercisi olduğunu öğrenmişti babasından. Bilmece gibi karmaşık da olsalar insanların görevi bu alametleri yorumlamak ve ona göre davranmaktı.
Rüya görmek için uyuruz, sonra da onları yorumlamaya imkanımız olsun diye uyanırız demişti babası.
Atın karnında uyumuş olsaydı işinin daha kolay olacağını düşündü. Orada rüyalarını yorumlamaya alışıktı. Gecenin kendisiyle konuşan seslerine kulak verirken yalnız olması gerekiyordu. Burada uyuyan sürünün ortasında aradığı huzuru bulamıyordu. Günün ilk ışıkları göğü aydınlatmaya başladığında diğerlerini uyandırmamaya özen göstererek ayağa kalktı ve boş sokağı geçerek Abu Kassamo'nun dükkanına gitti. Kapıda durup kulak kabarttı. Dükkanın içinden gelen ayak sürmesi seslerini duyunca kapıyı hafifçe çalıp beklemeye başladı. Abu Kassamo kendisini hiç güvenmediği dış dünyadan koruyan bütün kilitleri açıp zincirleri çözdükten sonra kapıyı araladı. Her zaman aynı hüzünle bakan gözleri kapının önündeki Neryo'ya yönelmişti.
''Bir kez daha haritalarımı getiriyorum.'' dedi Neryo. ''Ayrıca bir de sorun var.''
Abuka Sam'ı onu içeriye aldı. Sonra gaz ocağının başına çökerek karmaşık kahve pişirme ayinini sürdürdü. Nelio alçak bir taburenin üzerine oturup beklemeye koyuldu. Duvarlarda cırtlak renkte boyalarla renklendirilmiş yırtık turistik afişler asılıydı. Abu Kassamo'nun bir daha gitmeyeceği Hindistan'dan manzaralardı bunlar muhtemelen. Küçük fincanındaki kahveyi bitiren Abu Kassamo, harap atlasını açmış olan Nelio'nun karşısındaki alçak tabureye oturdu. Nelio'na geliş nedenini, Alfredo Bomba'nın dileği sanki kendi dileğiymişçesine anlattı. Bir zamanlar babama bu adaya gideceğime söz vermiştim. Bu gece seyahat zamanının gelmiş olduğunu gördüm rüyamda. Verdiğim sözü tutmazsam babam çok kızacaktır.
Babanın öldüğünü sanıyorum dedi Abu Kassam'a düşünceli bir şekilde.
Daha hayattayken bile öfkesi burnunda bir insandı. Sıtmadan çıldırıp düştüğü su dolu endekte boğulalı beri mülayimleşmiş olması beklenemez.
Abu Kassamo atlası alarak hala çalışan son gaz lambasını yaktı. Nelio onu beklerken zaman içerisinde yavaş yavaş geriye, haydutların köye saldırısının çok öncesine çekildiğini hissetti. Gerçekliği ancak saatler sonra Abu Kassamo atlasın son sayfasını çevirince döndü.
''Sana yardım edemeyeceğim.'' dedi Abu Kassamo. ''Babanın seni beklediği ada burada yok. Bu çok kötü bir atlas.''
Çöpte bulmuştum zaten. Niye oraya atıldığı anlaşılıyor.
Dünya ancak kötü haritalarla resmedilebilir. Dünyamız kadar zavallı bir yerden mükemmel bir harita nasıl çıkarılsın?
İkisi de sustu.
Hiçbir haritada olmayan bir ada nasıl bulunur diye sordu Nelio bir süre sonra.
Bulunamaz dedi Abu Kassamo. En iyisi uputso içip dans ederek babanla konuşman. Dipnot uputso, kajun fıstıklarından ev yapımı sert içki.
Bazen ölüler bile bildiğimizin farkında olmadığımız yolları gösterebilirler bize.
Sesindeki hafif küçümseme Nelio'nun dikkatinden kaçmamıştı. Hintlilerin de tıpkı beyazlar gibi siyahların neden bu kadar çok dans ettiklerini ve atalarıyla konuştuklarını anlayamadıklarını biliyordu. Tıpkı beyazlar gibi bundan korkuyor ve korkularını küçümsemeyle gizliyorlardı. Ancak Hintliler dükkan sahibi olduklarından ve günün birinde müşterileri olabilecek hiç kimseyi gücendirmek istemediklerinden bunu beyazlara kıyasla çok daha örtülü yapıyorlardı.
''Söylediğini yapacağım.'' dedi Nelio. ''Ancak bir sorun daha var. Bu uzun yolculuğu gerçekleştirebilmek ve babama yeni bir takım elbise alabilmek için gerekli parayı nereden bulabilirim?''
''Ruhların takım elbise giydiğini bilmiyordum.''
''Babam öyle söyledi. Onu rüyamda gördüğümde hep aynı elbiseyi giyiyor. Elbise de her seferinde biraz daha eskimiş ve yıpranmış oluyor.''
''Sana para verme ihtimali olan tek bir kişi tanıyorum. Adı Süleyman ve büyük han kadar zengin. Ama yeni camilerin yapılması için bağışta bulunmadığından kimse bundan bahsetmiyor.''
''Peki bana niye para versin ki?''
O da benim gibi Hintli ama senin gibi siyahların arasında uzun yıllar yaşamaktan ötürü ruhu zedelenmiş. Kötü ruhlardan ve alametlerden öylesine korkar olmuş ki artık ticaretle uğraşmaya bile cesaret edemiyor. Kendini evine kapatmış hiç dışarıya çıkmıyor. Eğer benden selam götürürsen seni içeriye alabilir.
Onu nereden tanıyorsun?
Benim son müşterimdi. Çektiğim son fotoğrafta gözlerinde korkunun parıltısı açıkça görülüyordu.
Belki benimle birlikte adaya gelmesi iyi olur. Nerede oturuyor bu Süleyman denen adam?
Eski hapishanenin yanında kafası uçurulmuş gibi duran bir ev vardır. Büyük bir işte kazıklandıktan sonra Süleyman üst katı kendi elleriyle yıkmıştı bir zamanlar. Saflığının cezası olarak. Bu olay uzun yıllar önce kötü ruhların ve alametlerin kendisine zarar vereceğine inanmaya başlamasından önce olmuştu.
Nelio gitmek üzere ayağa kalktı. Akşam olmak üzereydi. Karnı çok acıkmıştı.
''Sen hiç yemek yemez misin?'' diye sordu.
''Sadece acıktığım zamanlar.'' dedi Abu Kassamo. ''Ama bugün öyle bir gün değil.''
''Seyahatten döndüğümde sana fotoğraf çektireceğim.'' dedi Nelio. ''Benimle birlikte sokakta yaşayan diğer çocukların da fotoğraflarını çekersin. Onları bastığında aralarından en iyilerini seçip çerçeveletiriz. Senin ücretini de ödeyeceğiz tabii.''
''Fotoğrafları hangi duvara asacaksınız?'' diye sordu Abu Kassamo Nelio kapıdan çıkarken.
''Benzin istasyonunun arka tarafında güzel bir duvar var. Oraya, tabii yağmur yağdığında üzerlerine torba örteceğiz.'' Ertesi gün Nerio Süleyman'ın kafası uçurulmuş evine gitti. Dış kapıyı açarak terk edilmiş bir mezarlığı andıran bahçeye girdi. Kurumuş otların arasında dehşetli bir köpek korosundan yadigar paslı tasmalar yatıyordu. Nerio kapıyı çaldı. Aniden eşiğin hemen üzerinde küçük bir delik açıldı. Kalın kahverengi bir parmak dışarı uzanarak Nelio'ya yüzü deliğin hizasına gelecek şekilde yere uzanmasını işaretle anlattı ve kayboldu. Nelio yüzük oyun yere uzandığında karşısında bir göz buldu. "Süleyman'la bütün korkuların yok olduğu bir ada hakkında konuşmaya geldim," dedi. "Beni Abu Kassam'a gönderdi." Göz kayboldu ve kapı aralandı. Nelio bütün Hintlilerin kapıyı tam açmayıp araladığını düşündü. Bunu belki korkudan yapıyorlardı, belki de tutumluluktan. Kafası uçurulmuş eve girdi, perdelerin hepsi kapalıydı. İçeride bilmediği bir koku vardı ve her yer çok karanlıktı. Gözleri karanlığa alışınca evde hiç mobilya bulunmadığını gördü. Sadece para vardı. Her köşede tek tek bağlanmış tomarlar halinde banknotlar yığılıydı. Nelio'nun tanımadığı koku paralardan geliyordu. Süleyman sanki banknot tomarlarından oluşmuş surların ortasında duruyordu. Kısa boylu ve oldukça şişman bir adamdı. Kafasında saç yoktu, sakalı seyrekti ve gözlük çerçevesi pis seloteyp parçalarıyla tutturulmuştu. Geliş nedenini anlatan Nelio'yu kapalı gözlerle dinledi. Sözleri sona erdiğinde de kollarını çaresizliğini ifade eden bitkin bir tavırla açarak konuştu.
"Verebilecek hiç param yok. Burada gördüğün azıcık bir şey de bağlı zaten. Ayrıca seninle gelmem de imkansız. Kapının hemen ardında bana kötülük yapmak isteyenler var. Geceleri duvarları tırmandıklarını ve kazıdıklarını duyuyorum. Köpeklerimi de zehirli etlerle avladılar."
"Hava karardığında yola çıkabiliriz," dedi Nelio.
"Bu daha da kötü. Gündüz ortalık aydınlıkken olabilir belki ama buna cesaretim yok. Ayrıca çok şişmanım ve gözlerim zayıf. Buradan ayrılmayıp kalan parayı kollamam gerek. Bir zamanlar han kadar zengin bir adamdım. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Bu servet beni yoksullaştırdı. Her şey bağlı."
"Küçük tomarlardan biri yeter sanırım," dedi Nelio çekingen bir şekilde. Alçak sesle dile getirirse isteğinin daha önemsiz görüneceği düşüncesiyle sesini kısmıştı.
"Verecek param yok," dedi Süleyman. Nelio adamın kızmaya başladığını fark etmişti. "Herkes para istiyor. Evden dışarı adımımı atacak olsam dilenciler çevirecektir etrafımı. Bir şey istemeyenleri saymak daha kolay olurdu. Dilenciler birbirlerinden bile dileniyor. Toprağın altındaki ölüler para istiyor. Sahip olduğum her şeyi verdim ben. Buradakiler ben öldükten sonra borçlarımın ödenmesi için. Köşede pencerenin yanındaki para cenazem için. Kapının yanındaki para yeğenlerimin düğününe ve hayırsız oğullarımın benden başka kimsenin kabullenmediği çocuklarına gidecek. Ayrıca sadakalar, cezalar, rüşvetler de hazır. Her şey bağlı. Babana alınacak takım elbise ve bahsettiğin adaya yapılacak seyahat için verecek param yok. Bütün bunlar olmasaydı ve sen de beni kandıran bir dolandırıcı olsaydın bile sana verecek param yoktu zaten."
"Küçük bir çocuk kısa süre sonra ölecek. Onun ruhu seni koruyabilir."
"Evin içi benden para isteyenlerin borçlarının karşılığı olarak ölümlerinden sonra paraya çevirebilmem için garanti olarak bıraktıkları ruhlarla dolu. Ama bütün bunların bana ne faydası oldu ki?"
Nelio Süleyman'ın evinden ayrıldı. Son günlerde tuttuğu yolların hiçbirinin onu hedefine yaklaştıramadığını kabul etmek zorundaydı. O akşam Nelio sürüyü toparladı. Alfredo Bomba uyuyana kadar bekledikten sonra konuşmaya başladı. Abu Kassam'ı Alfredo Bomba'nın annesinin bahsettiği yeri bulamadı. Üstelik fotoğraf çektirmek isteyen hiç müşterisi olmadığından bütün zamanını ve dikkatini haritaları incelemeye verdiği halde. O yüzden başka birine başvurmamız gereksiz. Alfredo Bomba'nın annesini bulmaya da zamanımız yok. Hem onun yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyoruz. Ayrıca para da bulamadık. Diğerlerine şöyle bir göz attı. Söyleyecek bir şeyleri olmadığından hepsi başka taraflara bakıyordu. Sonunda sessizliği bozan tristeza oldu.
"Belki yine de en iyisi benim spor papuçlarımı vermek. Hastalıktan ötürü ayakları büyümüş olabilir."
"Niye öyle olsun ki?" diye sordu Nelio.
"Hastaların vücutları şişer," diye mırıldandı tristeza. "Kan ölümden kaçıp ta aşağılara, ayaklara saklanır."
Nelio Tristeza'nın ilginç açıklamasını kafasında evirip çevirdi bir süre. Çok yavaş düşünmesine rağmen Tristeza'nın arada bir üzerinde düşünülmeye değer şeyler söylediğini de fark etmişti. Alfredo Bomba spor papuçları istemiyor dedi sonunda. Korkunun insanı terk etmesini sağlayan adaya gitmek istiyor. İlk sorunumuz adayı bulamamamız, ikinci sorunumuz ise bulacak olsak bile yolculuk için gerekli paramızın olmaması.
Öyle bir aday yok dedi Nascimento.
Belki de yok dedi Nelio düşünceli bir şekilde. Ama bu gerçek bir sorun değil. Diğerlerinin kendisine şaşkın şaşkın baktıklarını fark etti. Ne demek istemişti acaba? Eliyle kendisini rahat bırakmalarını işaret etti. Başka soru istemiyordu şimdilik. Kafasının bir yerlerinde bir plan doğmuştu. Zihninde bilmediği bir yol keşfetmişti. Şimdi bu yolu izleyerek Alfredo Bomba'nın dileğini nasıl gerçekleştirebileceklerini bulacaktı. Kalkıp benzin istasyonunun yanından geçerek caddeye ulaştı ve karşı taraftaki binaları, Abu Kassamo'nun dükkanı ile yanındaki fırını ve tiyatroyu seyretmeye başladı. O sırada Dona Esmeralda'nın oyunlarından biri sona ermişti ve binadan çıkan seyirciler karanlığın içinde dört bir yana dağılıyordu. Sonra bekçiler kapıları kilitledi, girişi aydınlatan lambalar bir bir söndü. Nelio bütün bunları izlerken bir yandan da kafasının içinde dikenli çalılıkların daralttığı dolambaçlı yolda ilerliyordu. Bakışları içine yönelmiş ve sonuçta dünyanın bilinmeyen bir köşesinde, hatta belki de olmayan bir dünyada yer alan adaya yapılacak yolculuğun nasıl gerçekleştirilebileceğini bulmuştu. Kendisini bekleyen sürüsünün yanına döndü. Alfredo Bomba hala uyuyordu. ''Adayı buldum.'' dedi. Abu Kassamo'nun boşu boşuna incelediği haritalarda yok o ada. Ayrıca o kadar yakınımızda ki yolculuk için paraya ihtiyacımız olmayacak.
Nerede? Diye sordu Nascimento.
Caddenin karşısında. Dona Esmeralda'nın tiyatrosunun olduğu yerde. Geceleri tiyatro boş oluyor. Oyuncular uyurken sahne terk edilmiş durumda. Bir şey yoksa onu yapmak gerekir. Nerede olduğunu kimsenin bilmediği bir ada da yapılabilir. İnsan bir rüyayı kafasından çıkarıp ona bir nesne şekli verebilir. Bu gece tiyatronun önündeki bekçiler uyuduktan sonra Dona Esmeralda'nın binanın arka tarafında bulunan kostüm deposunun kırık penceresinden içeri tırmanacağız. Sonra sahnenin ışığını yakıp Alfredo Bomba'nın annesinin anlattığı o adaya gidişini konu alan bir oyunun provalarına başlayacağız.
''Bunun nasıl yapıldığını hiçbirimiz bilmiyoruz.'' dedi Mandioca.
''O zaman öğrenmemiz gerekiyor.'' diye cevap verdi Nelio.
''Tiyatronun önündeki bekçilerden bazılarının silahları var.'' dedi Nascimento.
''Sessiz olacağız.'' Hemen o gece yarısından kısa bir süre sonra girişteki bekçilerin uyuduğundan emin olup binanın arka tarafına süzüldüler ve kırık pencereden tırmanarak kostüm deposuna girdiler. Tristeza sahnede gerektiği biçimde hareket etmeyi ve söylenmesi gereken cümleleri nasılsa öğrenemeyeceği için Alfredo Bomba'nın yanında kalmakla görevlendirilmişti. Kibrit ışığıyla yollarını bularak ön sahnenin üzerindeki güçlü projektörleri yaktılar. Sahne tamamen boştu. Seyirci salonunda duruyorlardı. Nelio sahnenin bir ağıza, ona sunacakları yiyecekleri bekleyen açık bir ağıza benzediğini düşündü. Sonra adayı yapmaya başladılar. Günün ilk ışıklarıyla Nelio'nun yüzünde yorgun gülümsemesi belirmişti. Uzaklarda ırmağın ötesinde fırtına bulutları bir duvar gibi yığılıyordu. Sonra yaklaştığımızı anlamıştım. Hem hikayesinin hem de hayatının sonuna. Hiçbir şey söylemedim. Ona bakıp gülümsedim sadece. Söylenecek ne vardı ki? Sonra kalkıp merdivenden fırına indim.
17. ayrımın sonu. Sayfa 183.